أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين آمين Değerli kardeşler, siyer dersinden bir önceki dersinde Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de işte İslam'ı açıktan anlatmaya başladıktan sonra başına gelen bazı eziyetler ve işte daveti bir müddet gizli tutması, El-Erkam İbnül Erkam'ın evinde tutması, daha sonra artık açığa çıkması ve bazı kimselerin gelip İslam'a girişleri ve son olarak Ebu Zer Gifari'nin İslam'a girişini bahsetmiştim. Ebu Zer Gifari'nin tabi İslam'a girişi ve yaptığı bazı şeyler de yani anlayacak bazı dersler vardı. Özellikle Ebu Zer Gifari'nin gelip İslam'a ilk gireceği zaman son derece emniyete yani dikkat etmesi. Gerek Resulullah Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem gerek kendisine bir eziyet gelmemesi için bu kazdığını gizli tutması, onu misafir eden Hazreti Ali'nin yine bu meselede yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam yerinin nerede olduğunu hemen söylememesi, onu iyice tanıdıktan sonra ve güvendikten sonra Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yerini işte bahsetmesi ve onu götürüp Resulullah Efendimiz'le buluşturması, götürürken de o küçük yaşta olmasına rağmen dikkat etmesi yani emni noktalara dikkat etmesi şunu gösteriyordu. Sahabe-i kiramı Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son derece büyük bir emniyet üzere yetiştiriyordu. Yani düşmandan, kafirlerden gelecek olan eziyetler, zararları def etmek için nerede nasıl hareket edilmesi, nerede nasıl konuşulması gerektiği noktasında onları son derece güzel yetiştiriyordu. Ve sahabe bu bilinç ile yetiştiler. O sebeple de başarılı oldular İslam davetinde. Bugün de inşallah buna benzer bir olay nakledeceğim ve inşallah bundan yani emni noktadan anlayacak olan dersleri inşallah bahsedeceğim. Tabi Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam İslam davetini artık açıktan yapmaya başlayınca çarşılarda, pazarlarda, hacca gelen kimselere Allah'ın dinini açık bir şekilde anlatıp putların sahte olduğunu, bu müşriklerin koymuş oldukları düzenlerin İslam'a aykırı bir düzen olduğunu açıktan beyan etmeye başlayınca tabi Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a çok değişik eziyetler etmeye başladılar. Gerek ona ve gerek ona iman eden sahabe-i kiramı. Ve İslam'ın ilk başlarında sürekli Allah-u Teala ayetlerle Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı teselli ediyordu. İşte geçmiş olan ümmetlere bak, geçmiş olan kavimlere bak, geçmiş olan peygamberlere bak, onlar da yalanlandılar, onlara da karşı duranlar oldu, onlara da hakaret edenler oldu, onlara da eziyet edenler oldu, onlar sabrettiler ve akıbet Müslümanların oldu, müttakilerin oldu, kafirler helak oldular, yok oldular. Allah-u Teala sürekli teselli ediyordu Resulullah Efendimiz'i ve sahabeyi. Çünkü çok eziyetler görüyorlardı. Bir ayet-i kerimede وَاسْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا sana söyledikleri şeyler konusunda bu noktada sabret. Sana bu eziyetler karşısında sabret ve onlardan güzel bir şekilde ayrıl. Onlardan güzel bir şekilde uzaklaş. Yani savaşma. Onlarla kaba kuvvet yoluna müracaat etme şu anda çünkü kaba kuvvet kullanma zamanı değildir. Ey Resulüm sabret. Sen dininde sabır göster, metanet göster. فَاسْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا اَوْ كَفُورًا İşte sen Rabbinin hükmüne karşı sabret. Yani Allah-u Teala hükmedecektir. Herkesin layık olduğu şeyi uygulayacaktır. Ve helak olanlar olacaktır. Sen yeter ki sen dinini tebliğ et, Allah'ın dinini tebliğ et, yaşa, yaşat. Ve onlardan çok günahkar ve kafir olanlara da itaat etme. Çünkü onlar seni dininden alıkoymaya çalışıyorlar. Küfre sokmaya çalışıyorlar. وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ Onların söyledikleri şeyler konusunda sakın hüzünlenme, üzülme. Evet, hakaret ediyorlar, çok kötü sözler söylüyorlar, kötü tasarruflarda bulunuyorlar. Sen üzülme, yani sabır göster. Ve yaptıkları tuzaklara karşı da daralma. Yani bu tuzakları Allah-u Teala başlarına geçirecektir, seni kurtaracaktır. مَا يُقَالُ لَكَ اِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلْرُسُلِ مِنْ قَبْلِكَ Sana söylenen sözler daha önceki peygamberlere de söyleniyordu. Eski ümmet, eski peygamberleri de deli diyorlardı, sihirbaz diyorlardı, kahin diyorlardı, gerici diyorlardı. Hani günümüzde Müslümanlar için gerici, yobaz ve buna benzer sözler söylüyorlar ya. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e söyledikleri sözlerin aynısını da daha önceki ümmetlere, yani Müslümanlara, eski peygamberlere de söylüyorlardı. اِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو اِقَابٍ اَل۪يمٍ Çünkü senin Rabbin hem mağfiret sahibidir, Müslümanları bağışlayandır, tövbe edenleri affedendir ve onun akıbeti, yani cezalandırması da çok elem vericidir, çok şiddetlidir. Yani bu kafirler de sonunda büyük cezaya da çarptırılacaklar. Onlar öyle kurtulacaklarını yani zannetmeyiniz. Allah-u Teala bir gün onlara da hak ettikleri cezayı verecektir. Evet, eziyet ederler, küfürlerini yaymaya çalışırlar. İşte güçlü oldukları için her zaman galebe gelmeye çalışırlar ama bu bir yere kadardır. Bir gün bunların da sonu gelecek, sen yeter ki sabret. Diye Allah-u Teala bu ayetleriyle Resulullah Efendimiz'i aleyhissalatü vesselam'ı teselli ediyordu. Resulullah Efendimiz'e yapılan fiili eziyetlerden bazıları da yani şunlardır. Tabii sözlü eziyetler yapıyorlardı, psikolojik eziyetler yapıyorlardı. Bu da basit değildir. Aynı zamanda fiili olarak da eziyetlerde de bulunuyorlardı. Ebu Cehil biliyorsunuz İslam'a yani savaş açmış küfrün imamlarından birisiydi. Cehaletin babası ismini almıştı Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan. Asıl ismi Ömer'dir. Ama cehalette çok aşırı gittiği için, küfürde çok aşırı gittiği için Allah Resulü ona Ebu Cehil demişti. Cehaletin babası. Ya o kadar cahillikte yani aşırı gitmiş ki bu İslam'a karşı durma, İslam'a işte İslam'ı reddetme, küfürü yayma konusunda, küfürde direnme konusunda o kadar aşırı gitmişti ki cehaletin babası ismini almıştı. Bir gün müşriklere dedi ki Muhammed Aleyhisselatü Vesselam halen daha aranızda gelip yüzünü topraklara sürüyor mu? Yani namaz kılıyor mu? Nasıl oluyor da aramızda namaz kılıyor, secdeye kapanıyor ve siz seyirci kalıyorsunuz? Evet diyorlar, halen daha namaz kılıyor. Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam çıkıp Kabe'nin yanında açıktan namaz kılıyordu. Tabii müşriklerin çok zoruna gidiyordu böyle dinini ızhar etmesi sebebiyle. Ve Ebu Cehil dedi ki وَاللَّاتْ وَالْعُزَّى لَاِنْ رَأَيْتُهُ يَفْعَلُ ذَٰلِكَ لَاَطَأَنَّ عَلَى رَقَبَتِهِ Lata ve Uzza'ya yemin olsun ki eğer ki yani secdeye kapandığını görürsem, namaz kıldığını görürsem gidip boynuna basacağım diye yeminde bulundu. Ve bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gelip işte Kabe'nin etrafında namaza durunca Ebu Cehil geldi, etrafında müşrikler var. Tabi öfkeden çıldırdı ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i bekledi. Secdeye kapandığı anda gidip boynuna basmak istedi. Ama Allah-u Teala onu geri çevirdi ve elleriyle kendini koruyormuş gibi direkt arkasına doğru hemen geriye doğru çekildi ve koşarak geri geldi yani. Büyük bir korkuyla. Ve müşriklerin arasına geldiği zaman tabi şaşırdılar. Dediler ki ne oldu sana? Geçen yemin ettin, boynuna basacaktın. Sen gerisin geriye böyle kaçarcasına yani geri geldin, ne oldu sana? Dedi ki vallahi işte benimle onun arasında ateşten bir hendek vardı. Ben bazı kanatlar gördüm ve çok korkunç şeyler gördüm. Eğer ki yaklaşmış olsaydım beni yakardı, yani beni kaparlardı. Allah-u Teala tabi onu korkutmuştur. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bu olayı anlatırken لَوْ دَنَا مِنِّي eğer ki bana yaklaşmış olsaydı لَخْتَتَفَتْهُ الْمَلَائِكَةُ عُدْوًا عُدْوًا melekler onu organ organ aza aza onu kapacaklardı diyor. Yani parçalayacaklardı, helak edeceklerdi. Allah-u Teala bu şekilde Resulünü ne yapmıştır? Korumuştur, koruyordu yani Allah-u Teala koruyordu. Bu bir misal yani oradaki tabi şeyi gösteriyor. Müşriklerin Müslümanlara karşı ne kadar cesur olduklarını. eziyet etme noktasında ne kadar yani had safhalara ulaştıklarını. Düşünün ki Allah Resulüne gelip Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem secdeye kapandığı anda gelip boynuna basacak. Küfürde, artık kibirde, bu batıllıkta o kadar ileri gitmiş ki böyle bir şeyi yapmaya çalışıyor. Ve Allah-u Teala korumuştur. Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anhu rivayet ediyor. Diyor ki bir gün Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine Kabe'nin yanında diyor namaza durmuştu diyor. Ve müşrikler de meclislerinde gelip oturmuşlardı. Genelde müşrikler Kabe'nin etrafında gelip otururlar. İbadet eden eder, oturan oturur ama daha çok takıldıkları yerler Kabe'nin etrafı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tabi orada gelip namaza durunca bunlar birbirleriyle işte konuşup Resulullah ile alay etmeye başladılar. Tabi Resulullah'ın duyacağı şekilde, aleyhissalatü vesselam duyacağı şekilde أَلَا تَنْظُرُونَ اِلَى هَذَا الْمُرَائِ şu gösteriş yapan adamı görüyor musunuz? Hakaret ediyorlar. İşte eziyet ediyorlar. Gösteriş yapan. Derken onlardan bir tanesi yine Ebu Cehil olduğu söyleniyor rivayetlerde. Dedi ki işte kim yani cesaret gösterip de falanlar bir deve kesmişler. Onun işkembesini getirsin. İçindeki pisliğiyle beraber, kanıyla beraber, o dışkısıyla beraber o işkembeyi, o bağırsakları getirsin. Ve Muhammed aleyhissalatü vesselam, Muhammed secdeye kapandığı zaman getirip iki omuzun arasına koysun. Deyince Ukbe İbni Ebi Muayt, bu da müşriklerin ileri gelenleri, küfrün imamlarından, azılı kafirlerden birisi, ben bunu yapacağım dedi ve gidip o işkembeyi taşıyıp getiriyor. Ve bekliyor ne zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem secdeye kapanınca getirip o işkembeyi Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sırtına koyuyor. Üstüne tabii o bazı yani içindeki dışkılar, kanlarıyla, o kötü şeyleriyle Resulullah Efendimiz'i sallallahu aleyhi ve sellem kirletiyor. Ve üstünde tabii secdede duruyor Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam, hiç kımıldamıyor. Namazını bozmuyor, ibadetini bozmuyor. Secdede duruyor tabii Müslümanlardan gören oluyor, çok üzülüyorlar Müslümanlar. Tabii zayıf oldukları için de bir şey yapamıyorlar. Çünkü müşrikler çok güçlüler. Ve koşup Hazreti Fatıma'ya haber veriyorlar. O zaman Fatıma radıyallahu anh'a yaşı küçük olan kızı diyorlar ki gel babana böyle böyle yaptılar hemen gel çek. Çünkü o giderse devreye girerse bir şey olmaz. Ve Hazreti Fatıma koşarak müşriklere de işte hakaret ederek küfrederek gidip Resulullah aleyhissalatü vesselam'ın üzerinden o işkembeyi indiriyor. Onun üzerindeki kötü olan pislik olan şeyleri temizlemeye çalışıyor. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazını bitirdikten sonra bedduada bulunmuştur müşriklere. Allahümme aleyke bi Kureyş, Allahümme aleyke bi Kureyş, Allahümme aleyke bi Kureyş. Ey Allah'ım Kureyş'i sana havale ediyorum, onları helak eyle. Yani anlamında Kureyş'i sana yönlendiriyorum, havale ediyorum ey Allah'ım. Allahümme aleyke bi Amr ibn Hişam. Teker teker bu sefer küfrün imamlarını saymaya başladı. Bu Amr ibn Hişam'ı ve Utbe ibn Rabia ve Şeybe ibn Rabia kardeşi oluyor. Ve Velid ibn Utbe ve Umeyye ibn Halef ve Ukbe ibn Ebi Muayt ve Umara ibn Velid. Teker teker isimlerini sayıyor. Allah'ım bunları sana havale ediyorum. Bunları helak eyle yani anlamında bedduada bulunuyor. Beddua tabi edince müşrikler çok korkuyorlar. Çünkü yani duanın kabul edilmesinden korkuyorlardı. Böyle önemli olan bir mekanda yani o haram bölgesinde Mescid-ül Haram, Haram'da işte Kabe'nin yanında yapılan duaların kabul edileceğini şey yapıyorlardı yani biliyorlardı. Ve Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de aslında ne kadar dürüst, güzel bir insan olduğunu da biliyorlardı. Ve bu dua hoşlarına gitmedi. Yüzleri değişti. Ve Abdullah bin Mesud diyor ki ben gördüm diyor bütün bu saymış olduğu isimler Resulullah aleyhissalatü vesselam saydığı bu isimler diyor Bedir savaşında öldürülmüşlerdi diyor. Helak olmuşlardı. Teker teker bu küfrün imamları öldürülmüşlerdi ve orada bir kuyuya atılmışlardı. Bedir savaşı olduktan sonra o müşrikler, ölen müşrikler işte içine pisliklerin atıldığı, suyu çekilmiş olan bir kuyuya atılmışlardı. Bütün hepsini gördüm diyor. Hepsi o kuyuya atılmışlardı, helak olmuşlardı diyor. Yani Allah-u Teala Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın duasını kabul etmişti, onları helak eylemişti. Yine bir gün müşrikler işte toplanırken Kabe'nin etrafında Hazreti Ebubekir radıyallahu anhu Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a dedi ki: "Ya Resulallah, ne dersin gitsek ve İslam'ı açıktan tebliğ etsek, Allah'ın dinini anlatsak, Kur'an-ı Kerim'i okusak, Allah'ın dinini beyan etsek ve orada bir nevi yani gövde gösterisinde bulunsak, yani hak dini ızhar etsek." O zamana kadar böyle açıktan toplu bir şekilde yapmamışlardı. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Şu anda biz zayıfız." Yani şeklinde Resulullah aleyhisselatü vesselam Müslümanlara olan şefkatinden dolayı, hani eziyetlere maruz kalırlar, bazı yani olumsuz şeyler aleyhisselatü vesselam şefkatinden dolayı yapmak istemedi ama Hazreti Ebubekir, "Ya Resulullah, çok hayır olur, çok güzel olur yani gidip Allah'ın dinini tebliğ edelim, anlatalım." diye biraz ısrarcı olunca aleyhisselatü vesselam da kabul ediyor. Ve takriben sayıları 38 kişi Kabe'nin yanına gidiyorlar. Ve ilk defa Hazreti Ebubekir bir davetçi olarak sahabe-i kiramdan ayağa kalkıyor ve Allah'ın dinini tebliğ etmeye başlıyor. Kur'an-ı Kerim'den ayetler okumaya başlıyor. Tabi müşrikler bu durumu görünce, müşrikler de hemen saldırıya geçiyorlar. Yani bunlarda nasıl bir cesaret olur da gelip İslam'ı aramızda tebliğ ederler. Tam merkezi yerde gelip bunu açıklarlar, açıktan beyan ederler diye bütün Müslümanlara saldırıda bulunuyorlar. Ve Müslümanları çok kötü bir şekilde vurmaya başlıyorlar. Özellikle de en çok yani vurulan Hazreti Ebubekir'dir, eziyete maruz kalan. Çünkü İslam'ı tebliğ ettiğinden dolayı ona çok kötü bir şekilde vurmaya başlıyorlar. Ve yine müşriklerin ileri gelenlerinden birisi Umeyye İbn Halef gelip Hazreti Ebubekir'in yüzüne tekmeleyerek, işte ayakkabısıyla vurarak, yüzüne basarak, işte üstüne çıkarak Hazreti Ebubekir'in neredeyse yüzünü şeklini değiştirecek surette ona eziyette bulunuyor. Ve takriben ölmüş bir şekilde bırakıyorlar Hazreti Ebubekir'i. Yani dışarıdan gören öldüğünü zannediyor. Ebubekir'in de kabilesi tabi bu durumu görünce hemen koşup yardımcı oluyorlar ve Hazreti Ebubekir'i müşriklerin elinden alıyorlar. Ve bu müşriğin elinden kurtarıyorlar. Ve tabi o zaman bu şey olduğu için, kabilecilik olduğu için yemin ediyorlar. Diyorlar ki vallahi Ebubekir'e bir şey olursa, eğer ki ölecek olursa, çünkü çok kötü bir şekilde dayak yemiştir. Eğer ki ölecek olursa Utbe ibn Rabia'yı biz de öldüreceğiz. Vallahi onu hayatta bırakmayacağız diye yemin ediyorlar. Sonra bir bez getirip onu şey yapıyorlar, bir beze koyuyorlar ve kendi evine kaldırıyorlar. Baygın bir şekilde. Hazreti Ebubekir tabi bir müddet geçtikten sonra annesine diyorlar ki, işte kendine geldikten sonra, eğer ki kendine gelirse, çünkü durumu çok kötü, belki ölebilir, eğer ki kendine gelirse bir şeyler yedir, bir şeyler içir, biraz hani güçlensin, kendine gelsin. Ve tabi yemin de ediyorlar ki eğer ki ölürse de bunun intikamını alacağız diye. Ve Hazreti Ebubekir tabi kendine gelir gelmez ilk sorduğu soru annesine, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem durumu nedir? Kavmi de etrafında, daha ayrılmamışlar. Tabi kavmi çok kızıyorlar. Ya şu adama bak, yani aklı başına halen gelmemiş. Müşrikler tabi. Ama ona da acıyorlar yani kendi kavimlerinden olunca. Yani öldürülecek derecede linç edilmiştir. Halen sorduğu soru, işte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayatta mıdır? Durumu ne oldu? Diye onu soruyor. Onu azarlıyorlar, kınıyorlar ve çekip gidiyorlar. Sonra ısrarla annesine soruyor. Diyor ki, hani bana haber getir diyor. Git işte Ummu Cemil'den bana haber getir. İbnül Hattab'ın kızıdır. Yani Hazreti Ömer'in kız kardeşidir. İslam'a girmiş fakat İslam'ını gizleyen bir kadın. Ona git diyor ve haber getir, yani ne oldu? Ona sor, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne oldu? Hazreti Ebubekir'in annesi Ummu Cemil'e gidiyor ve diyor ki Ebubekir işte soruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yani Muhammed ne durumdadır, durumu nasıldır? Ummu Cemil de diyor, ben ne Ebubekir'i tanırım ne de Abdullah oğlu Muhammed'i tanırım diyor. Tabi İslam'ını gizlediği için açığa çıkarmak istemiyor. Bir de diyor ki belki bu benden haber, bilgi almaya çalışıyor. Belki gizli bir ajandır müşriklerin soktuğu. Yani haber vereceğim ona, o da müşriklere haber verecek ve Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a eziyet edecekler. O yüzden inkar yoluna gidiyor. Ben tanımam diyor. Ama diyor ki eğer ki istiyorsan oğluna gidelim diyor. Hani bakalım ne olmuş onun durumuna. Ve onunla beraber Hazreti Ebubekir'in yanına gidiyorlar. Onu o kanlı halleriyle görünce tabii çok kötü bir surette, yüzü değişmiş kanlı bir şekilde ve tabii baygın duruyor. Kendisine gelince Allah diyor bu kafirlere ve bu fasıklara işte lanet etsin, onları helak eylesin. Nasıl bir hale sokmuşlar seni? Nasıl bir eziyet etmişler? Ve Hazreti Ebubekir soruyor. Diyor ki işte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bana haber ver diyor. Onun durumu nasıldır diyor. Senin annen buradadır diyor. İşitiyor bizim sözlerimizi diyor. Tamam biliyorum diyor. Korkma yani ondan bir zarar gelmeyecektir. Diyor ki elhamdülillah iyidir diyor. Bir sıkıntısı yoktur. O zaman beni onun yanına götürün diyor. O da diyor ki şu anda yani çıkarsan müşrikler daha halen yani ortalıkta geziyorlar, sana eziyet ederler. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yerini de bilebilirler. Şu anda sabredelim. İşte sakinleşince gece vakti olduğu zaman o zaman gelen giden olmaz. O zaman götürürüz. Hazreti Ebubekir vallahi onu görmediğim müddetçe hiçbir şey yemeyeceğim, içmeyeceğim diyor. Yemin ediyor. Ve hava kararınca artık pek dolaşan olmayınca annesine ve Ummu Cemil'e dayanarak zorla yani yürüyerek zorla adımlarını atıyor ve onu Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına götürüyorlar. El-Erkam İbnül Erkam'ın evinde tabi bulunuyor. Onu Resulullah aleyhisselatü vesselam'ın yanına götürüyorlar. Resulullah aleyhisselatü vesselam onu gördüğü zaman hemen kalkıp ona sarılıyor ve gözyaşı döküyor. Çünkü çok sevdiği bir şahsiyetti Hazreti Ebubekir. Çok sevdiği bir şahsiyetti ve görmüş olduğu eziyetler Resulullah aleyhisselatü vesselam'a tabi çok ağır gelmişti. Ve tabii birbirlerine sarılıyorlar. Aleyhisselatü Vesselam'ın işte iyi olduğunu görünce kalbi mutmain oluyor. Evet. Ve bu şekilde tabii kalbi mutmain olduktan sonra geri dönüyor ve hayatına devam ediyor. Bu bir suretti yani Hazreti Ebubekir'in bu görmüş olduğu eziyetlerden bir suretiydi. İşte Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gerek kendisi ve gerek sahabe-i kiram Mekke döneminde yani Mekke'deyken Allah'ın dinini tebliğ ederken, anlatırken başlarına çok çok eziyetler gelmiştir yani. Özellikle Ebu Leheb yine eziyet edenlerden birisi. Resulullah Efendimiz aleyhisselatü vesselamın peşine takılır. Yani davete çıktığı zaman özellikle hac mevsiminde hacılar, müşrik olan hacılar yani Kabe'ye geldiği zaman Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onların meclislerine gidiyor, çadırlarına gidiyor, toplandıkları mekanlara gidiyor. Kabile kabile, adam adam, aşiret aşiret geziyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ve Allah'ın dinini tebliğ ediyor, anlatıyor ve aynı zamanda yardımcılar da istiyor. Yani eğer ki birileri İslam davetini kabul ederse ve yardımcı olurlarsa, yani kuvvet de İslam'ın yanına gelirse, o zaman İslam çok daha rahat bir şekilde tebliğ edilecektir. Çünkü İslam'ın daha çok yayılma yayan etkenlerden birisi de nedir? Kuvvettir. Güç, kuvvet olduğu zaman İslam daha fazla yayılır. Aynı zamanda mal olduğu zaman, para olduğu zaman yine İslam daha fazla yayılır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da özellikle güç, kuvvet yönünden İslam'a destek verecek. Hani belki bazı aşiretler İslam'a girerlerse, o İslam'ı kabul ederlerse o aşiretler, o kabileler destek vereceklerdir. Ve İslam daha rahat bir şekilde, daha kuvvetli bir şekilde birçok yere yayılacaktır. O zaman kafirler de cesaretleri kırılır yani. Müslümanları yok etme, İslam'ı engelleme noktasında o zaman geri adım atarlar. Ama böyle olmadığı müddetçe müşrikler daha fazla eziyet edecekler. Ve sahabe-i kirama işkenceler yapılıyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam gözü önünde. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem bir şey yapamıyordu. Çünkü o zaman zayıftılar. İşte eziyet edenlerden bir tanesi de özellikle Ebu Leheb'ti. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın amcası. Onun peşine takılırdı. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hangi mekana giriyorsa, kiminle görüşüyorsa hemen akabinde Ebu Leheb damlıyor oraya ve diyor ki az önce benim yeğenim geldi ve size İslam'dan bahsetti. tabi amcası olması, yakını olması hesabıyla söyleyeceği sözler daha fazla tesir edecektir. İşte benim yeğenime inanmayın. Kafayı yemiş bu adam. Delirmiş, sihirbazdır. İşte ben bunu biliyorum, mazisini biliyorum şeklinde karalamaya çalışıyor. Lekelemeye çalışıyordu. Aleyhisselatü Vesselam'ı işte haşa sihirbaz olarak, işte insanları büyüleyen, fesat çıkarmaya çalışan, insanları birbirinden işte ayırt eden, birbirine düşman eden bir insan olarak, müfsid olarak tanıtmaya çalışıyordu. En büyük İslam'a zarar verenlerden birisi de Ebu Leheb'ti. Yani İslam'a ve Müslümanlara zarar vermeye çalışanlardan birisi de Ebu Leheb'ti. Ve karısı da tabii bu kervana katılmıştı. Eziyet edenlerden, İslam'a düşman olanlardan Ummu Cemil adında karısı da, yani karılı kocalı erkek ve kadın. Halbuki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın akrabasıdırlar. Gece gündüz yılmadan onlar da İslam'ın önünü kapatmaya çalışıyorlardı. Resulullah Efendimiz'e eziyet ediyorlardı. Sözlü ve fiili olarak evleri yakın olması hesabıyla götürüp Resulullah Aleyhisselatü Vesselam geçtiği yerlere diken atıyorlardı. Özellikle sabah erken vakitte işte namaz kılmaya Kabe'nin yanına gideceği zaman hani dikenlere batsın ve ayakları yaralansın, eziyet görsün diye diken atıyorlar, çöplük atıyorlar, necaset atıyorlar kapısının önüne, işte evinin içine, avlusuna. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i böyle daraltmaya çalışıyorlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yine de bütün bu çilelere karşı sabrediyordu. Ve iyice şeylerde, yani bu eziyetlerde aşırı gidince Allah-u Teala tabii ayet indirmişti ve onları cehennem ile müjdelemişti. Yani Ebu Leheb ve karısı. Tebbet yedâ Ebi Lehebin ve tebb. İşte Ebu Leheb'in elleri kırılsın, kurusun ve kurudu. Yani helak olacaktır. Tabi helak olduğunu Allah-u Teala da bu ayetleriyle de haber veriyor. Ve gerçekten de mucize olarak da ileride kafir olarak da helak olacaktır. Mekke'deyken çok kötü bir şekilde hastalıklara yakalanıp helak oluyor. مَا أَغْنَ عَنْهُ مَالُهُ وَمَّا كَسَبْ. Onun kazandığı malları ona hiçbir fayda etmeyecektir. سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبْ. Alevli olan ateşe sokulacaktır. Alevi çok olan, tabi Ebu Leheb, ذَاتَ لَهَبْ burada aslında onun içinde bir şeydir, hakarettir. Yani Allah-u Teala ona hakaret ediyor, Ebu Leheb'e, bu küfrün imamına. Ona Ebu Leheb diyorlardı. Leheb alev demektir. Alevin babası. Yani yüzü böyle kırmızı olunca, yakışıklı bir şey, kırmızımsı. Yani ateşi andırdığı için ona Ebu Leheb demişler. İşte bu Ebu Leheb alevli olan ateşe girecektir. Yani bu yüzünde beliren o ateş gibi, o kırmızılık gibi şiddetli olan ateşe girecek ve orada azap görecektir. وَمْرَاتُهُ حَمَّالَةَ الْحَتَبُ. Onun karısı da odun taşıyıcı olacaktır. Yani odun taşıdıkça alev daha fazla yükselecek, ateş daha fazla olacak ve azapları daha bol olacak. فِي جِدِهَا حَبْلٌ مِنْ مَسَدْ. Onun boynunda hurma lifinden yapılmış olan bir ip olacak, boynuna geçirilecek karısının. Yani bir nevi bir merkep gibi, bir eşek gibi boynuna işte hurma lifi. Hurmanın ipi çok şey olur, sert olur, eziyet eder. İşte böyle bir liften kalın ipler yapılmıştır, urganlar yapılmıştır. Boynuna dolanacak ve odun taşıttırılıp getirilecek cehenneme, böyle daha fazla yanmaları için odun taşıyacaktır. Ve ikisi karısıyla beraber o ateşte, şiddetli ateşte yanacaklardır. Özellikle de yani karısıyla ilgili böyle söylemesinin sebebi, çünkü karısı işte kendisine bakan, işte bir nevi makyaj yapan, takılarını takıp işte özellikle kolyesini takıp hava atan bir kadın. Hatta Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme olan düşmanlığından dolayı vallahi diyor, bu kolyemi sırf senin dinini engellemek için, senin yolundan alıkoymak için bunu harcayacağım diyor. Allah-u Teala da buna binaen işte onun o hani dünyada süslüyordu boynunu, güzel kolyeler takıyordu ama cehennemde, ahirette liften yapılmış olan ipler geçirilecek ve cehennemde merkepler gibi, eşekler gibi odun taşıyıp ondan sonra kocasıyla beraber yanacaklar diye Allah-u Teala bu şekilde onları küçük düşürmüştü bu ayetle, bu sureyle. Tabi bu sureyi işittikten sonra onun karısı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a eziyet etmek istiyor. Ellerine taşlar alıyor ve Resulullah Efendimiz'i aramaya çıkıyor. Aleyhisselatü Vesselam'ı. Tabi Hazreti Ebubekir ile Resulullah Efendimiz Kabe'nin gölgesinde oturuyorlar. Uzaktan öfkeli ve kızgın bir şekilde gelince Hazreti Ebubekir ya Resulullah diyor, sana eziyet etmeye sanki geliyor. Aleyhisselatü Vesselam merak etme diyor. Allahu Teala onu benden engelleyecektir diyor. Ve gelip tabi Resulullah Efendimiz'i göremiyor Aleyhisselatü Vesselam. Halbuki Hazreti Ebubekir'in yanında oturuyor ve senin arkadaşın nerededir diyor. Bana hakaret eden, benim hakkımda sure okuyan, vallahi işte bu taşları onun ağzına dolduracağım, onun ağzına vuracağım diyor. Ağzını kapatacağım diyor bununla. Nerededir o çılgına dönmüş. Ve çekip gidiyor, Resulullah Efendimiz'i göremiyor Aleyhisselatü Vesselam'ı. Evet. İşte Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a yapılan eziyetler noktasında bir hadisinde bunu beyan ediyor. İmam Tirmizi'nin rivayet ettiği hadiste diyor ki لَقَدْ اُخِفْتُ فِي اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ وَمَا يُخَافُ أَحَدٍ. Kimsenin korkutulmadığı kadar ben Allah yolunda korkutuldum diyor. O kadar çok korkulu şeylere maruz kaldım ki yani bunu hiçbir insan görmedi diyor. وَلَقَدْ اُذِيتُ فِي اللّٰهِ وَمَا اُذِي أَحَدٍ. Hiç kimsenin eziyet görmediği kadar ben Allah yolunda eziyet gördüm. وَلَقَدْ اَتَتْ عَلَيَّ ثَلَاثُونَ مِنْ بَيْنِ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ. Vallahi bana yani gece gündüz 30 gün ardı ardına 30 gün geldi ki diyor وَمَا لِي وَلَا لِبِلَالٍ طَعَامٌ يَأْكُلُهُ ذُو كَبِدٍ. Ciğer sahibi diyor yiyeceği kadar bir yiyeceğimiz yoktu. Ne benim ne diyor Bilal'in diyor. اِلَّا شَيْءٌ يُوَارِهِ اِبْتُ بِلَال. Ancak Bilal'in diyor koltuk altının gizleyeceği kadar. Hani o kadar basit bir yiyecek ki hani koltuk altına konduğu zaman ve adam böyle kapatıyorsa görünmeyecek. Ya düşünün bir yumurtadan belki daha küçük, belki bir hurma, iki hurma, belki çok ufak bir parça ekmek. Yani ancak böyle bir şey bulabiliyordum diyor. 30 gün boyunca yani açlık çektik diyor. Hiç yiyecek bir şeyimiz yoktu diyor. Sadece işte böyle küçük Bilal'ın ancak yani koltuk altında taşıyabileceği. Bu da tabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işaret ediyor. Ambargoya yani maruz kalmışlardı. 3 sene boyunca, ona da geleceğim inşallah. 3 sene boyunca düşünün onlarla alışveriş yapılmaması, hiçbir şey satılmaması. Bu çok zor bir şeydi gerçekten. Yani düşünün ki siz dışarı çıkıyorsunuz, ekmek alacaksınız, ekmek satılmıyor. Markete giriyorsunuz bir şey almak için bir şey verilmiyor size. Pazara giriyorsunuz sebze meyve satılmıyor. Ne almak istiyorsanız, ilaç alacaksınız satılmıyor. İhtiyacınız olan ne varsa verilmiyor yani size satılmıyor, verilmiyor. Size ambargo konmuş. Tabii ne kadar zor bir şeyse işte sahabe-i kiramın da başta Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabenin de çektiği eziyetler işte bu kabildendi, bu yöndendi. Evet, Resulullah aleyhisselatü vesselam'a eziyetler şekil şekildi ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yüzüne bile tükürülmüştü. Ukbe ibn Ebi Muayyid Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yüzüne tükürenlerden bir şahsiyetti yani. Ve bunlar teker teker tabii hep helak oldular. Evet. Bu yani anlattığım noktalarda bazı alınan dersler var. O da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın dinini tebliğ ederken Allah'ın dinini gizlememiştir. Allah'ın dinini olduğu gibi anlatmıştır. Ve müşriklerin küfürlerini, batıl sistemlerini, batıl inançlarını, itikatlarını açık bir şekilde küfür olduğunu, yanlış olduğunu beyan etmiştir. Hiç çekinmeden. Ve ona binaen de işte gerek kendisine ve gerek sahabesine işkence yapılmıştır. Tabii daha önceki bütün peygamberlerde de bu durum görülmüştür. Yani bütün peygamberler eziyetlere maruz kalmışlardır. Ateşe atılan peygamberler, testereyle kesilen peygamberler, işte Firavun'un yani Firavun'dan kurtulmaya çalışan, denizle karşılaşan, denizle yani yüz yüze gelen Hazreti Musa ve kavmi ve nice peygamberler çok eziyetler görmüşlerdir. Bunun sebebi çünkü Allah'ın dinini anlatırken şu iki nokta üzerinde duruyorlardı. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّةٍ رَسُولًا اَنْ يَعْبُدُ اللّٰهَ وَاجْتَنِبُ الطَّاغُوتِ. Biz her bir ümmete bir peygamber gönderdik. Allah'a ibadet edin ve tağuttan içtinab edin. Allah'a ibadet edin. Yani taatiniz, itaatiniz, kulluğunuz sadece Rabbul Alemine olsun. Bütün ibadeti ona yönlendirin. Onun emirlerini anın tatbik edin. Onun yasaklarından içtinab edin. Her şeyinizi Allah'ın emirlerine göre düzenleyin. Ve Allah'ın dışında sahte olan bu ilahlar, tapılan bu putlar, bu heykeller, gerek canlı ve gerek cansız, bütün bunları reddedin. Aynı zamanda insanlara kanun koyan, teşri yapan, kendisine ibadete çağıran, diktatör olan, işte küfrün ileri gelenleri, küfür sistemlerini yani yerleştiren bu gibi şahsiyetleri reddedin. Onların düzenlerini de reddedin. Çünkü İslam kesinlikle bunlarla beraber aynı yerde yaşayamaz yani. Hak ile batıl yan yana olamaz. Aynı masada olamaz. İslam varsa orada küfür yoktur artık. Küfür varsa İslam onun yanında olamaz. Yani ya İslam olacak, küfür yok olacak, ya da başka türlü başka bir yolun yoktur. İşte bütün peygamberlerin daveti bunun üzerine kurulunca ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in de daveti bunun üzerine kurulunca o sebeple bu eziyetlere maruz kalmışlardır. Eğer ki Allah'ın dinini açık bir şekilde tebliğ etmemiş olsalardı, küfrü reddetmemiş olsalardı, küfrü ve küfür düzenlerini, o Mekkeli müşrikler, onların küfürlerini reddetmemiş olsaydı aleyhissalatü vesselam, ona hiçbir eziyet yapılmazdı. Rahat bir şekilde ibadetini de yapar, orucunu da tutar, işte insanlara iyilik de yapar ve onun kılına bir zarar gelmezdi. Ama Allah'ın dinini hakkıyla tebliğ edince, yaşamaya çalışınca ve küfrü şirki açık bir şekilde beyan edip bundan içtinab edin, uzak durun, bunu reddedin diye sahabesine öğretince bütün bu eziyetler tabii o sebeple onun başına gelmiştir. İşte bundan da almamız gereken ders, Allah'ın dinini anlattığımız zaman da Allah'ın dinini de beyan etmemiz gerekiyor. Gizlemeden, şey yapmadan, tahrif etmeden ne ise açık bir şekilde Allah'ın dinini anlatacağız. Allah'ın dinine aykırı olan, ters olan bütün küfür düzenlerini de bahsedeceğiz. Laikliğidir, demokrasidir, komünizmidir, bilmem milliyetçiliktir, bilmem İslam adı, yani İslam'ın zıttı olan ne varsa küfür sistemleri, bütün bunları tebliğ ettiğimiz zaman beyan etmemiz lazım. Bunların batıl olduğunu, yanlış olduğunu, hak olmadığını, bunları ve bunların sahiplerinin batıl bir yolda olduklarını, İslam üzere olmadıklarını, küfür üzere olduklarını, yanlış olduklarını ve esas tutulacak olan Allah'ın dininin olduğunu, bunu açık bir şekilde beyan etmek lazım. Küfürden içtinab etmek lazım. Buna çağırmak lazım. Bundan sonra diğer geri kalan noktalarda davet etmek lazım. Yoksa Allah'ın dini bu noktalar anlatılmadan namaz öğretilecek olsa, işte iyilik yapmanın, sadaka vermenin faziletinden bahsedilecek olsa Allah'ın dini hakkıyla anlatılmamış demektir. Ve bu noktada yani her davet eden kimseye de muhakkak ki eziyetler gelecektir. Bu Allah'ın sünnetidir. Çünkü bunu Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem birçok hadisinde beyan etmiştir. Yani Allah'ın dinini anlatacak olan kimselerin, Allah'ın dinini yaşayan kimselerin, küfrü reddeden kimselerin değişik eziyetlere maruz kalacaklarını Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beyan ediyor birçok hadisinde. Özellikle de şu hadiste açık bir şekilde beyan ediyor. Yani bu Allah'ın sünnetidir. Ey müminler, ey insanlar, Allah'ın dinine sarılırsanız Allah-u Teala imanınız doğrultusunda sizin başınıza sıkıntılar verecektir. Evet. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anhu diyor ki: "Ya Resulallah, eyyün nâsi eşeddu belâen?" Ey Allah'ın Resulü, insanlar arasında en çok belaya düçar olanlar kimlerdir? En çok sıkıntı çeken kimlerdir ya Resulallah diye sorunca dedi ki: "Kâle el-enbiyâ'u." En çok sıkıntılara maruz kalan peygamberlerdir. Peygamber çünkü Allah'ın dinini en güzel şekliyle yaşayandır. Allah'ın dinini en güzel şekliyle tebliğ edendir. Buna binaen de en çok eziyeti tabii çekecek olan da odur. Buna binaen demek ki kim ne kadar Allah'ın dini için çalışırsa o kadar da eziyetlere maruz kalacaktır. ثُمَّ الْاَمْثَلُوا فَالْاَمْثَلُ Sonraki gelenler, sonraki gelenler. Yani peygamberin altındaki mertebede olanlar, sonraki altındaki mertebede olanlar. Tabii peygamberler gelir, sıddıklar gelir, Hazreti Ebubekir gibi. Şehitler ve salihler. Böyle sırasıyla güzel Müslümanlar takvasına göre tabii kademe kademe gelir ve bunlar her biri yani imanına göre, durumuna göre diyor belalara düçar olacaklar. Yubteler reculu ala hasebi dinihi ve dinine göre diyor belaya düçar olacaktır diyor. Fe in kana dinuhu salben, eğer dini kuvvetli olursa işte de belauhu, onun belası da çoğalır diyor. Dinine sımsıkı sarılmışsa onun belası da çoğalacaktır. Yani tabi bela sadece şey yönden de almamak lazım. Müşriklerin eziyet etmesi. Evet, eziyet etmesi de olur. Yani hapis olur, sürgün olur, işten atılması olur, psikolojik baskılar olur ve hatta ölüm olur yani. Seyyid Kutup mesela infaz edilmiştir, idam edilmiştir. Onun gibi nice alimler, nice davetçiler, Allah'ın dinini tebliğ eden, Allah'ın dinini anlatan, tağutların hapishanelerinde çürütülen ve hatta işkence altında şehit olan, direkt infaz edilen nice Allah elleri vardır. Yani gerek yaptıkları bu eziyetler, gerek hastalıklar, fakirlik, dışarıdan gördüğü yani sıkıntılar, yani insan gelen, insana bulaşan ne kadar sıkıntı varsa, mal yönünden, çocuk yönünden, sağlık yönünden, tağutlar tarafından, kafirlerden, yani çok değişik sıkıntılar ve belalar vardır. Bütün bunlar tabii kişinin dinine göre ne yapar gelir. Dininde ne kadar kuvvetliyse o kadar belaları da çoğalır diyor. فَاِنْ كَانَ دِينُهُ صَلْبًا اِشْتَدَّ بَلَاءُ diyor. Dini sağlam olursa diyor onun belası da şiddetlenir. Yani çektiği sıkıntılar çoğalır diyor. وَاِنْ كَانَ فِي دِينِهِ رِقَّةٌ eğer ki dininde bir incelik varsa, yani sımsıkı sarılmamışsa dininde, اُبْتُولِيَ عَلَى حَسَبِ dini, dinine göre de diyor belaya düçar olur diyor. Yani daha da hafifletilir. Çünkü tahammül edemez, bu da Allah'ın rahmetidir. Bazı kimseler vardır ki çok şiddetli eziyetlere maruz kalırsa Allah korusun geri adım atar. Belki dininden yüz çevirebilir. Allah'ın rahmetidir. Onu yani dinine göre, imanına göre, tahammül derecesine göre Allah-u Teala ne yapar? Onu sıkar. Kuvvetli ise Allah-u Teala da sıkmayı daha şiddetli yapar. Basit ise Allah-u Teala da ona rahmet eder, daha az gönderir diyor. فَمَا يَبْرَحُ الْبَلَاءُ بِالْعَبْدِ حَتَّى يَتْرُكَهُ يَمْشِي عَلَى الْأَرْضِ وَمَا عَلَيْهِ خَطِيئًا ve bela insana, mümine o kadar çok gelir ki en son yeryüzünde diyor adım atarken üzerinde hiçbir günah kalmayana kadar bela gelir diyor. Çünkü belalar, sıkıntılar insanın günahlarını temizliyor, Müslümanın günahını temizliyor. Allah-u Teala o kadar sıkıntılar gönderiyor ki en son yeryüzünde tertemiz, günahsız bir şekilde yürümeye başlıyor. Bu da gösteriyor ki Allah'ın rahmetidir. Hem onu dini yönden terbiye ediyor, hem Allah'a daha fazla yönelmesine sebebiyet veriyor bu belalar, hem de onu temizliyor, günahlarından temizliyor. O sebeple aslında nedir? Bu belalar Allah'ın bir rahmetidir. Tabi bu hadisi İmam Tirmizi, İmam Ahmed, İbn-i Mace rivayet etmişlerdir. Evet, bu Allah'ın sünnetidir. Kıyamete kadar olan, cari olacak olan sünneti de budur. Müslümanlara eziyetler gelecek yani dinlerinden dolayı. Ümmü Cemil'in yapmış olduğu fiil noktasında, Hazreti Ebubekir'in İslam'ı anlatma noktasında da şu ibretler anlar. Hazreti Ebubekir'in çıkıp müşrikler arasında Allah'ın dinini tebliğ etmesi, onun imanının ne kadar kuvvetli olduğunu, İslam'a ne kadar çok teslim olduğunu ve müşriklerden korkmadığını, ne kadar cesaret sahibi olduğunu gösteriyor. Hazreti Ebubekir çok cesur bir şahsiyetti. Evet, çok yumuşak huyluydu ama cesarette de felaketti yani. Hiç korkmadan, çekinmeden çıkıp müşriklerin arasında tabi İslam'ı tebliğ etmesi kolay değildi yani. Bunun manası ölümüne dayak yemek olduğunu çok iyi biliyordu. Ve bunu bile bile ne yapmıştır? Allah'ın dinini anlatmıştır ve gerçekten de yani linç edilene kadar dayak yemiştir Allah uğrunda. Sonra kendine gelir gelmez Resulullah Efendimiz'i direkt sorması, yani ölümden dönen bir kimsenin direkt kendi nefsiyle ilgilenmemesi, hiçbir şey yememesi, direkt Resulullah Efendimiz'i sorması aleyhissalatü vesselam, yani ona bir şey oldu mu diye, bu da onun Resulullah aleyhissalatü vesselam'ı ne kadar sevdiği, Allah'ın dinine ne kadar değer verdiği ve bu dinin peygamberine ne kadar özen gösterdiğini gösteriyor. Bundan dolayı da buna Sıddık lakabı takılmıştı. Resulullah aleyhissalatü vesselam en sevdiği şahsiyetlerden birisiydi. Çünkü imanıyla, teslimiyetiyle bunu ispatlamıştı. İslam'a olan bağlılığı, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e olan sevgisi, İslami değerleri koruma konusundaki canını ve malını böyle feda etmesi, ailesini bu uğurda feda etmesi Hazreti Ebubekir'in gerçekten sıddık bir insan olduğunu gösteriyor. Bizlere de gerçekten örnek bir şahsiyetti. Rabbim bizlere de onun gibi bir imanı bizlere nasip eylesin. Sonra Ümmü Cemil'in yapmış olduğu taktik de çok önemlidir. İşte gidip annesi sorunca ben bilmiyorum, tanımam deyip hani malumat aktarmaması ve eğer ki istiyorsan Ebu Bekir'in yanına gidelim demiyor. Oğlunun yanına gidelim. Yani belki gönlünü şey yapar. Hani oğlu dediği zaman daha fazla cezbeder. Hani gidip ona haber vermek yani istiyor. Malumatı direkt ona fısıldamak istiyor. Hazreti Ebu Bekir'in yanına gidiyorlar. Ve işte beni Resulullah'ın yanına götürün dediği zaman da hayır şu anda olmaz. Yani müşrikler dışarıda geziyorlar. Yani sana da eziyet gelir, Resulullah Efendimiz'e de eziyet gelir ve saklanmış olduğu yer de belli olabilir diye onun yani göstermiş olduğu hassasiyet de tabii dikkatleri çekiyor. Bu da yani sahabenin ne güzel bir emniyet üzerine yetiştirildiğini de gösteriyor. Maalesef noktaları Müslümanların en zayıf noktalarından birisi de budur. Emniyet noktaları çok zayıf Müslümanlarda. Çok rahat davrandıklarından dolayı telefonlarda, konuşmalarda ne yapıyorlar? Müslümanlara belki birçok eziyetin gelmesine sebebiyet verebiliyorlar. Hatta bu cihat bölgelerinde daha kötü şeylerin oluşmasına, yani Müslümanların şehit edilmelerine bile sebebiyet verebiliyor. İhmalkarlık, hatta ufak bir ihmal birçok Müslümanın belki şehit edilmesine bile sebebiyet veriyor. Halbuki İslam buna çok önem göstermiştir. Allah-u Teala وَخُذُوا حِذْرَكُمْ buyuruyor. Tedbirinizi alın buyuruyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de sahabesini bu metod üzere de yetiştiriyordu. Bu artık küçükten büyüğe. Dikkatliyseniz Hazreti Ali'de de vardı. Ümmü Cemil'de de vardı. Ve genel anlamda bütün sahabelerde vardı. Yani kadın, çoluk, çocuk hepsine bu mefhum öğretiliyordu. Çünkü bugün bütün yani dünya küfrü, dünya küfür düzenleri emniyet noktasında gerek yani kendisinin emniyetini alma ve karşı taraftan malumat edinme noktasında çok ciddi paralar harcıyorlar. Amerika mesela işin başında en ciddi paraları harcayan devlettir. Ve bütün dediğim gibi bütün dünya devletleri gerek kendi malumatlarını yani gizleme noktasında, kendi sırlarını koruma noktasında ve gerek düşman olarak bildikleri, gördükleri karşı tarafın malumatlarını ele geçirme, alma noktasında çok ciddi paralar harcıyorlar. Milyarlarca dolarları harcıyorlar. Sırf bu ne yapmak için? Emniyetlerini sağlamak ve karşı tarafın malumatlarına ulaşmak için. Müslümanlar da eğer ki bu noktada hassas olmazlarsa, bu kafirlerin gösterdikleri ehemmiyet kadar bir ehemmiyet göstermezlerse, hatta daha fazla ehemmiyet vermezlerse, Müslümanlar kesinlikle başarılı olamayacaklardır dünya küfrüne karşı. Bu da çok önemli bir nokta. Yani Müslümanların emniyeti alıp, yani zarar getirici şeylerden içtinap etmeleri, dillerine, hareketlerine, her türlü şeylerine dikkat etmeleri, hassas olan malumatları sağda solda anlatmamaları, aktarmamaları konusunda da çok büyük bir ders vardır. Bu kadarla inşallah iktifa edelim. Ve ahiru da'vana enel hamdülillahi rabbil alemin.